أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مسند الشهاب 537. حديث القرآن هو الدواء قرآن şifanın gerçek kaynağıdır. Kelimeler ve kelimelere yüklenen anlamlar insanların inançlarını yansıtırlar. Öyle olunca dert nedir, deva nedir, Kur'an nedir, Kur'an'ın bizim hayatımızdaki yeri nedir konusunda bu sözü söyleyen sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve çevresindekilerle bizim farkımız hemen ortaya çıkıyor. Evet, Allahu Teala da buyuruyor ki Kur'an şifadır. Hem de sadırlarda olan, içimizde olan, göğsümüzde ve gönlümüzde olan şeyler için şifadır. Peki ama benim içimde kalbim, ciğerim, kemiklerim, damarlarım, kanım, iliğim, neler ve neler var, onlarla ilgili bilmem ama hangi Latince isimlerle ifade etsem dertler ve sıkıntılar çekiyorum. Kur'an'ın okununca onlara ne şifası olacak ki diyen insanlar görürsünüz. Evet, onlara göre öyle. Çünkü onların okudukları, okunsun dedikleri ya da okunuyor zannettikleri Kur'an'ın onlara şifa olmadığı bir gerçek. Ama söyleyin, bir adam çıksa dese ki, ben قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدْ diye bir ayete inanmıyorum. Siz onun kafir olduğuna hükmeder misiniz? Hemen, daha siz ama sen kafir oldun bu sözünle demeden, sözünü yenilese, hayır yanlış söyledim, ben Kur'an'da böyle bir ayetin olduğunu kabul ediyorum, evet böyle bir ayet var inanıyorum ama ben Allah'ın bir olduğunu reddediyorum, kabul etmiyorum dese, hüküm değişir mi? İyi ama ayetler, yani sureler hepsine beraber Kur'an-ı Kerim anlamı olmayan, ne dediği bilinmeyen, bilinmesi istenmeyen bir bütün mü sizce? O zaman bu okunan şeyler bizden bir şeyler istemez mi? Mesela bir kural koysanız, yağmur yağarken üzerindeki elbisenin üstüne de yağmurluk giymeden dışarıya çıkanlar derse gelmeyecek deseniz, bunu da bir güzel yazı olarak levha haline getirip salonunuzun, odanızın, girişinizin dışına, içine, her tarafına assanız. Peki, onu okuyan insanlar bunu okumalarına rağmen yine de ıslanıp gelseler, siz yine onları derse alır mısınız? Ya da işinize ortak eder misiniz? Onu adam yerine koyar mısınız? Ama okuduğunun tersine hareket ettiğini ona beyan etmez misiniz? Peki söyleyin, okunan şeyin gereğini yerine getirmek anlamına bir yönü olmaz mı? İşte buradan hareketle diyorum ki, Kur'an'ın Kur'an olarak bizden istediği şeyler vardır. Okununca onlar gerçekleştirilmelidir. Onlar gerçekleştirildikten sonra insanlar yine de derde ve devaya muhtaç iseler, Kur'an onlara yol göstermiyorsa o zaman itiraz etsinler. Kimi gördünüz bugüne kadar? Hem Kur'an'ın dediğini dinlesin, hem Kur'an'ın gönderdiği yere gitsin, hem Kur'an'ın dediği gibi yaşasın, hem Kur'an'ın istediği bir hayatın insanı olsun, hem de derdine deva bulmasın. Olur mu öyle şey? Kur'an şifanın ta kendisidir. Gerçekten Kur'an şifanın kaynağıdır. İslam dininin her hastalığa, her hastaya, herkese göre bir şifa reçetesi olduğunu zannediyorum. Neden zannediyorum da kesinlikle söylemedim. İyi ama ben böyle bulmuşum. İşin aslının böyle olduğuna dair, bakın ey insanlar, Allah size, peygamber size bu reçeteyi sundu, herkes bunu kullansın diye bir ayet, bir hadis olmadan ben o sıralamayı size nasıl da din diye takdim ederim. Ama benim muttali olduğum kadarıyla İslam dini insanlara şu maddeleri sunmuştur bir reçete olarak, bütün dertlerin devası anlamına. Nedir hastalığın? Boynundan, boğazından mı? Sırtından, göğsünden mi? gözün, kulağın, elin, ayağın mı, içindekiler, dışındakiler mi, başın dönüyordu, kafanda bir sızı, bir ağrı veya bir dönme vardı mı, ne idiyse baştan ayağa, bakın bunlar onlara şifa olacaktır. 1. Kur'an'ın beyanı, sünnetin beyanıyla Kur'an-ı Kerim Müslümanlara şifadır. Peki ama insanlara şifa olsaydı, evet aynen insanlara şifadır da, bunun şifa oluşunu kabul eden insanlar Müslüman olmaları gerekir de ondan. Yok öyle diyordu. Hani Ashab-ı Uhdud olayını anlatınca aleyhissalatü vesselam orada bir delikanlıdan söz ediyordu ya. Kralın arkadaşlarından biri gözünü kaybetmişti de gelmiş bunun namını şanını duymuş rica edip yalvarıyordu ya. Yok öyle diyordu delikanlı. Ben bilmem o işi. Sen iman edeceksin. Ben Rabbime yalvarıp yakaracağım. Dua edeceğim. Kabul ederse gözünü... Evet iade edecek sana. Değilse bilmem ben onu diyordu. Kur'an'da öyle. Onun şifa olduğunu, onun kitap olduğunu, onun Allahu Teala'nın yasası ve yazgısı olduğunu kabul edecek insanlar, onun hayat bilgisi kitabı, hayat programı olduğunu evet diyecekler, onun şifa olduğunu yaşayacaklar ondan sonra. Bir başka, ikinci maddede diyebileceğimiz bir şifa kaynağı, Kur'an ve sünnetten öğrendiğimiz kadarıyla baldır. Balın şerbet olarak içilmesinden söz eder Kur'an. Artık o bal, yoksa taze baldır da onu içmek diye mi tabir edilir? Mesela kimi insanlar çorbaya içmek dediklerini bilirsiniz ama kaşıklamaya çalışırlar. Oysa ben görmüşüm bizzat gözlerimle özel bir çorba kasesi ve o sadece su gibi ağzına kaldırıp içiyordu. Bal da öyle mi içilir ya da balın yenilmesinin içmek anlamına mı geldiğini söylemek ister o ayetler bilmiyorum. Ama bal da şifadır. Zaman zaman yaralar, bereler için ya da değişik hastalıklar için balı özellikle, hassasiyetle tavsiye ettikten sonra karşımdaki saf ve samimi duygularıyla dönüp bana sanki yalvarıcasına rica eder, acaba o saf ve güzel ve samimi baldan nerede bulabilirim filan diye. Ben hayrola, ne yapacaksın balı diyorum. Birdenbire söz değişmiş vaziyette şaşıran muhatabım, yanındakinin imdadıyla, ama sen demedin mi bak içinden ve dışından saracaksın dedin. Dışından sarmayı anladık ama içinden nasıl olacağını sorunca yiyeceksin dedin. Bu baldan nerede bulabilirim deyince, değmez kardeş, sen de naylondan bir adam, baldan naylondan bir bal olsun. Ne fark eder ki, sana göre bal piyasada çok, hatta öteki o gerçek bal bize biraz ağır gelir gibi dediğim olmuştur. Ama bal şifadır. Her derde mi? Evet ben... Her dert için kullanılmasından yanayım. Ama adamın zaten tatlı bir şeylerden dolayı tatlı belası var başında. O kadarını bilmiyorum. Ben herkese göre, yani dert ve deva olarak insanların neler kullanacağının derdini, dersini yapmıyorum ki, benim bildiğim bu kadar. Ama ben balın şifa olduğuna inanıyorum. Herkes için, her dert için. Bir üçüncüsü, aleyhissalatü vesselam buyururlar ki, namazla şifa isteyin Allah'tan. Demek ki dertliler ve sıkıntılılar, hastalar Allahu Teala'dan şifa isterken namaz kılmalılar. Yani bizzat dert için namaz kılmalılar, deva için. Bir başka madde öğreniyoruz. Aleyhissalatü vesselam'dan zaman zaman galiba duyduğunuzu zannediyorum. Diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem, sadakayla hastalıklarınızın devasını arayınız. Deva, yani çare ama sadaka ne anlamı olacaktı? Verdiğiniz birine cebinizdeki, kasanız, kesenizdeki sizin olan malın ve mülkün bir bölümünü birine temlik ettiniz. Al bunu sana veriyorum. Çünkü bunun asıl maliki ve sahibi Allah'tır. Ben bu imanıma sadakatle bağlılığın gereği olarak onu tasdik ettiğimi beyan için sana bundan bir parça ayırıyorum dediniz. Evet. O da size şifa kaynağı olacaktır. Bir başka madde, şifa için. Çörek otunun şifa olduğunu beyan eder aleyhissalatü vesselam. Hem de bütün dertlere, ölümden başka her derde devadır diye beyan eder. Ama efendim o zaman da anlaşılan dertler bugünkü dertler değilmiş. Şimdi envai türlü çeşit dertler varmış piyasada. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem döneminde insanların derdi ne olacakmış ki? O dertlerin hepsine deva olsa da bugünkü dertlere çare olmazmış diyenlerin vardır kulakları çınlasın. Allah hayrınızı versin diyesim geliyor Müslüman kardeşlerime. Ne kadar da güzel söylediniz. İnanın benim buna bu kadar cesaretim yoktu dedim bir seferinde. Öyle değil mi? Demek ki insanların başına nice belalar sardılar insanlar. O belaların bizim başımızdaki dertlerine de çörek otu deva olmazmış. E ne yapalım, o belalardan kurtulun, Müslümanca bir hayat yaşayın ve o hayatta başınıza gelecek o azıcık dert silsilesi içinde çörek otu size deva olsun. İnanın, kendisini çiğneyip yerseniz devadır. Diş ağrılarından karın ağrılarına kadar, ya da efendim sinüzitten göz ağrısına, kulak sancısına kadar, ya da iç daralmasından, hatta kadınların adet döneminin değişik ve bozuk sıkıntılarına kadar Allah rızası için nice kullananlar olmuştur da çareler bulmuşlardır. Ama ben çiğneyemiyorum, dişlerim zaten kalmamış, beceremiyorum. Bir yerlerde dövüp ezip ondan sonra yesem mi? Mübarek olsun, afiyet olsun. Ya da hatta onun yağını çıkarmışlar. Ben akşamdan akşama saf buldum, samimi buldum. Ondan bir çay kaşığı içiyorum, güzel mi diyenlere de afiyet olsun demekten başka hiçbir dileğim yok. Allah kedersiz bir ömür versin, elimizden tutsun, bize merhamet etsin. Ama İslam'ın söylediği o deva unsurlarını da kullanalım inşallah. Bir başka madde, belki de sonuncu olarak söyleyelim. Kan aldırmak da şifadır diyor aleyhissalatü vesselam. Kan vermek şeklinde anlamayın. Yani damarınızdaki hazır kanlara şöyle dışarıdan girip de ak bakalım biraz. Yeter mi bu kadar? Hadi biraz daha olsun, tam şifa bulsun şeklindeki bir anlayışın İslam'da yerini bilmiyorum. Ama özel bölgelerden İslami literatürdeki karşılığıyla hacamat denilen bir biçimde kan aldırmak elbette şifa kaynağıdır. Bunu da böyle bilelim. Tekrar okuyorum. El-Kur'anu huve'd-deva. Kur'an şifanın gerçek kaynağıdır. Neymiş bizim kitabımız? Ama ne özellikleri varmış değil mi? Alın bir tarif daha Kur'an'la ilgili. 538. El-Kur'anu ginen la fakra ba'de ve la ginen dune. Kur'an öyle bir zenginliktir ki ne ondan sonra bir fakirlik ne de onun dışında bir zenginlik vardır. Kur'an öyle bir zenginliktir ki. Allahu Ekber, zenginlik dediniz mi? Şöyle dünyanın neresinde olursa olsun, para cinsinden ne varsa insanların kullandığı, ondan biraz birikim olmalıydı, biz öyle bilirdik. En azından o paralar birikmemiş idiyse bile, onların karşılığı olarak kağıtlar olmalı kenarda veya bizim onları kullanma yetkimize dair belgeler bulunmalı bizde. Biz ona zenginlik derdik mi diyeceksiniz? Deyin. Benim ilgi alanımın, bilgi alanımın dışında şeyler söylüyorsunuz. Ben onu bilmem. Bir insanın zengin olması, Kur'an ve sünnet literatüründe farklı anlaşılacakmış meğer, onu anlarım. Hani İslam'ın ilk günlerine ait insanlığın şereflendirildiği surelerden biri olarak Duha suresinde ne diyordu Allahu Teala? Aleyhissalatü vesselam şahsında bütün insanlığa, Elem yecidke yetimen feava. وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى. Sen fakirdin de biz seni ağna yapmadık mı, müstağni yapmadık mı, aleyhissalatü vesselam zengin mi oldu dersiniz? Böyle haşa, yeryüzü insanlığının gelmiş gelecek ve geçecek hepsinin bir numara en şerefli makamında olanı, yani zenginlik eğer sizin bildiğiniz anlamdaysa, Karun mu? Süleyman aleyhisselamın zenginliği mi? Ne demek onlar? Onların lafı mı olur peygamberin yanında eğer malla zenginlik olacak olsaydı? Söyleyin, ama öyle değil değil mi? Müstağni olmak, eyvallahsız olmak, ihtiyatsız olmak anlamına gelmez mi zenginlik? Kişi Kur'an'la beraberse öyle zengindir ki o artık ondan sonra bir fakirlik yoktur. Hatta darbe mesel olarak kullanılan, atasözüdür diye söylenen ama insanların böyle kullanınca bir saat konuşup anlatamadığı şeyleri birdenbire anlatma imkanı bulduğu bir cümle hatırlıyorum. Kur'an'la ilgili, onun zenginliği ile ilgili olsa gerek. Derler ki, El-Kur'anu lukatul fakir. Kur'an fakirin lukatıdır. Allahu Ekber. Zenginliğe bakın. Kelime haznenizdeki bütün zenginlikler sanki bir araya gelse, yeryüzü insanlığının en fazla kelime bilenini bir araya getirseniz, onlar şöyle konuşsalar, kelimelerini ortaya dökseler, ama inanın Kur'an bilen kişi onlardan daha zengindir. Lügatı bilir, sözü bilir, sözlüğü bilir, dili bilir, dil bilgisini bilir. Kur'an fakirin lügatıdır çünkü bu anlamda. Ama bak Kur'an'da bu konu şöyle anlatılır dediniz mi? Tamamdır, dahası olmaz, aranmaz başkası. Çünkü Kur'an zenginliktir. Artık ondan sonra bir fakirlik yoktur. Kur'an'a sahip olanın ondan başka ihtiyacım vardı benim. Daha nelere ihtiyacım vardı demesinin ne anlamı var? Dahası bir öte yönü وَلَا غِنَنْ دُونَهُ onun dışında da bir zenginlik de yoktur. Yani evet her ne kadar ben Kur'an'a sahibim, zengin görünüyorum ama falan daha zengin ama onun Kur'an'ı yok demeye de hiç kimsenin hakkı yoktur. Kur'an varsa zengindir. Kur'an'a sahipse zengindir. Kur'an'dan başka zenginlik, Kur'an'ın dışında zenginlik, Kur'an'ın ötesinde bir fakirlik yoktur. Tekrar okuyorum. El-Kur'anu ginen la fakra ba'deh ve la ginen duneh. Kur'an öyle bir zenginliktir ki ne ondan sonra bir fakirlik ne de onun dışında bir zenginlik vardır. 539 El-Kudatu thalâthetun قَاضِيَانِ فِي النَّارِ وَقَاضٍ فِي الْجَنَّةِ قَاضٍ قَضَى بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللَّهِ فَهُوَ فِي النَّارِ وَقَاضٍ قَضَى بِالْهَوَى فَهُوَ فِي النَّارِ وَقَاضٍ قَضَى بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ Karar verme yetkisinde bulunan hakimler üç sınıftır ki ikisi cehennemde biri cennettedir. Hakkı öğrenip onunla hükmeden hakimler cennette, hakkı öğrendiği halde hükmünde zulmeden hakimler ile, hakkı bilmediği halde insanlar hakkında hüküm verenler de cehennemdedir. Şöyle de tercüme edebiliriz. Bir kadı ki, Allah'ın indirdiğinin dışındakilerle hükmediyor, cehennemdedir. Biri de hevasıyla hükmediyor, o da ateştedir. Allah'ın indirdiğiyle hükmeden ise cennettedir. Konuyla doğrudan ve dolaylı hiç ilgisi yok ama, benimle beraber mezara gitmesini istemediğim bilgilerden biridir diye sizinle paylaşmak istiyorum. Kur'an-ı Kerim'in okunması Arap dünyasına bir 8. okuyuş modeli getirmiştir denir. Yani şiir bir farklı, nesir bir farklı ifade edilirdi. Ama hutbe ayrı okunur, ama hitabede ayrı bulunurdu insanlar. Yani Araplar farklı farklı söz söyleme birimleri geliştirmişler ama Kur'an gibisini bilmemişlerdi. Kur'an gelince o bir başka okunurdu. Onun uzatılacak yeri, kısa tutulacak yeri vardı. Onun harflerinin hakları vardı. O, onun kendi istediği gibi okunmalıydı. Aleyhissalatü vesselam'dan öğrenildiği gibi ümmeti Muhammed kıyamete kadar okumaya devam edecek, bunun uğraşını verecekti elbette. Bunun gereğidir diye kimilerinin iddiasıyla ince eleyip sık dokumak, kimilerinin iddiasıyla hayır bu bunun özel yanıdır, bu onun hakkıdır diye üzerinde durulan bir konu var bilirsiniz. Dat harfi mi, zat harfi mi, Kur'an okuyanlar onu mu söylesin yoksa bunu mu ifade etsinler, tartışmalar alır yürür. Hayır efendim, bizim okuyuşumuz güzel. Olur mu efendim, sizinkinin ne anlamı var? Hayır bizimki güzel diyenleri duyarsınız. Hatta, hani belki Kur'an'da az geçen bir kelime olsaydı da insanlar o ayeti de okumasak bizim namazımız caiz deselerdi. Ama işin önemli yanı ki Fatiha suresinde bu harften de olunca insanlar yaygarayı koparıyorlar hatta bazen. Gayril mağdubi mi, mağzubi mi, yoksa veled dalin mi, veled zalin mi okunacak diye. Bilmem. Sen hele bir oku. Çünkü şöyle de bir fikir ileri sürülebilir. Efendim, Kur'an-ı Kerim harflerinde hani Türkçe telaffuza göre birbirine benzeyenler olabilir. Latin harfleriyle ifade edilince hepsi birbirinin aynısı olarak sanki işaret edilenler vardır. Mesela ha harfi, ha harfi, bir de he harfi. Yani bunlar hep he diye ifade edilse de birisi diğerinden farklıdır elbette. Peki ama bunların kelimelerin anlamına yüklediği farklılıklar yok mu? Var tabi. Halık kelimesi yaratan, halık kelimesi tıraş eden berber, ama halik kelimesi de helak olan demektir olunca sen birisine Kur'an okutacağında bu harfleri ince eleyip sık doku ki Kur'an'ın anlamı kaybolmasın diyenler duyarız. Ama ben diyorum ki dedi bir arkadaş. İyi de zaten okuyan onun anlamını bilmiyor ki. Halık dese de boş. Halık dese de boş değil mi? Ama ona sen anlamını öğretince o zaten Allahu Teala'yı halk edenlerin en şereflisi bileceği yerde berberdir demeyecektir ona. Helak olan hiç olmayacaktır, Allah için yakışmayacaktır zaten değil mi? Öyleyse işin aslı ne dediğini bilerek öğrenmektir Kur'an'ı. Ona zaten lafımız yok. Ama gelelim şu veled dalin mi veled zalin mi işine. Görebildiğim kadarıyla dat okuyanlar, da gibi diyenler ne tığa benzetir ne dale benzetirler. Evet, o ayrı bir dadır. Onun sıfatları da vardır. Meharicine de dikkat ettikleri gibi diğer harflerin bunun da mahrecine dikkat ederler. Ama dat okuyanlar da ona zı demezler elbette. Peki nedir ya? Galiba bizim yabancısı olduğumuz bir sözdür bu. Çünkü Arapça için özel bir tabir kullanılır. Arap dili lügatul arabiyye, lügatut dat'tır. Lügatut dat. Yani dat lügatıdır. Başka dillerde yokmuş o. Arapça'da varmış. Öyleyse insanlar becerebildikleri kadar onu çıkaracaklar ve yapacaklar. Hatta biraz da böyle insanlarla şakalaşmayı seven bir hocaefendi, beceremezseniz birini dat, birini zat okuyun, velaz dalin deyin diye şaka yapmıştı ama sonra tevbe edip geri döndü. Bu Kur'an'la alay olur. Hayır, öyle yapmayın. Size göre o harf neyse öylece yapın demişti. Evet, el-kudatu söz kolaylığından dolayı böyle diyorum. Siz veled dalini nasıl okursanız öylece okuyun. Kadiler üç çeşitmiş. İkisi ateşte, biri cennette. Ya Rabbi, bizi hüküm makamında imtihan ettiğinde cennete gidenlerden eyle. Amin. Cehennemde olanlar, Allah'ın indirdiğiyle hükmetmiyorlar. İşin garibi, Allah'ın indirdiğinin dışındakilerle hükmediyorlar. Yani Allah'ın indirdiğini biliyorlar, oraya düşmemek için sanki başka şeyler arıyorlar gibi geldi bana. Allah'ın indirdiğinin dışında bir şeylerle hükmetmek bu adamı cehenneme götürür. Bir de bir kadı var ki, bir hakim makamında, bir hüküm makamında birisi var ki, o da heva ve hevesle hükmediyor. Ona öyle geliyormuş. Bence diyor adam, yani dayanağımı sandalyeye oturduysa arkalığına dayanıyor ya da koltuğa, kanepeye dayanıyor adam ya da yetkisine mi dayanıyor, nereye dayanıyorsa bir şeylere dayanıyor galiba. Ama o da ateşte, fehuve finnar, Allah korusun. Bir de bir kadı var ki, kada bima enzelallah, Allah'ın indirdiğiyle hükmediyor. Hükmünün aslı ve esasını vahye dayandırıyor. Allah'ın indirdiği olunca ayete mi dayanması gerekirdi? O zaman herkes cehenneme gidecek mi? Hadi arkadaş gelsene, geleyim, ne zaman, kaçta, 8'i çeyrek geçe, tam direğin yanında, ağacın altında, kaldırımın kenarında. Bunlarla ilgili hiç ağaç, kaldırım, indirim, bunlarla ilgili hiç ayet yok. Peki bu adam Allah'ın indirdiğiyle hükmetmediğine göre vur boynunu cehenneme mi? Ne dediğimi anladınız mı? Tekrar edeyim mi? Yani mesela bir kadın kocasının karşısında sevgiyle, şefkatle, tebessümle, güler yüzlü, şöyle emrine amade, karı koca bir ortamın gerçekleşmesi için bakışıp dururken, bana su verir misin dedi. Bununla ilgili bir ayet var mı arkadaş dedi o da kocasına. Artık arkadaşlaştılar ya birden, çünkü Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyen cehenneme, cehenneme gidecek bir koca ister mi kadın? Bununla ilgili var mı bir ayet? Yok, o zaman hayır, buna hakkın yok ki dese. Çünkü sen cehenneme gidecek bir hükümde bulundun. Haşa, olur mu öyle şey? Kırmızı giymeni istemiyorum bir daha, kesinlikle görmeyeyim. Babalar çocuklarına, karı kocalar kim yetkiliyse birbirlerine, grup başkanları mı yoksa üyeleri mi, vekillerine, yani emri altında olanlara, yani kim kime hükmetme makamındaysa onlar ötekilere hükmettiklerinde söyleyin. Yani size göre bu hükmedilen insanlar hükmedenlerin hükümlerini Kur'an'da bulamazlarsa söyleyin, onlar cehenneme gidecekler diye isyan etmeye hak mı kazandılar? Olur mu öyle? Ama zannederim galiba bana öyle geliyor ki burada Allah'ın indirdiği demek zaten dindir, imandır. Kitap ve sünnete aykırı olmamak şartıyla Allah'ın izin verdiği şeyler demektir. Buna göre Allah'ın izin verdikleriyle hükmedenler, Allah'ın dedikleriyle hükmedenler, Allah'ın indirdiğiyle hükmedenler, onlar fehuve fil cenneh, diğerler de cehennemedir. Tekrar okuyorum. El-gudatu thalathatun, qadiyani finnar ve qadın fil cenneh, qadın qada bi gayri ma enzelallah fehuve finnar ve qadın qada bil heva fehuve finnar ve qadın qada bima enzelallah fehuve fil cenneh. Karar verme yetkisinde bulunan hakimler, kadiler üç sınıftır. İkisi cehennemde, birisi cennettedir. Bir kadı ki Allah'ın indirdiğinin dışındakilerle hüküm veriyor, cehennemdedir. Biri de hevasıyla hükmediyor, o da ateştedir. Allah'ın indirdiğiyle hükmeden ise cennettedir. Yani hakkı öğrenip onunla hükmeden hakimler cennette, hakkı öğrendiği halde hükmünde zulmeden hakimler ile hakkı bilmediği halde insanlar hakkında hüküm verenler de cehennemdedir. 540. El-kanaatu malun la yenfet. Verilenlerle yetinip kanaat etmek tükenmeyen bir sermayedir. Mal, zenginlik ya da efendim dert, deva. Biz galiba materyalist bir dünyanın esiri olmuş, bu kelimelere farklı anlamlar yüklemişiz. Söyleyin, kanaat mal olacakmış. Hemen aklınıza geldi mi? Girdisini yapın. Kaç tondu? Litre hesabı mı yapacaktınız? Mal olunca bari kuruşla lirayla mı idare etseniz, mark mı dolar mı deseniz, ama malsa madem ele alınmalı, yani mal denilen şey böyle elde avuçta bulunmalı, insan ona sahip olmalı, onu değerlendirmeli, onun değerini ifade edecek birimler bulmalı ya da onu ölçmeli, biçmeli, o birinden birine geçerken al sana bu kadar ama zamanında ödeyecektin, ama mal belli olacak, zaman belli olacak, imkan belli olacak, fiyat belli olacak ve alan ve veren belli olacak da ticaret olacaktı, öyle mi? Bu onlardan değilmiş. Meğer İslam dini kanaata da mal diyormuş, anlayın. Yani sizin literatüre aykırı bir kelime kullandı diye bu söz, peygamber böyle dememeli canım, o bize uyar da her zaman, uymayanları reddet ve kurtul mu diyecektiniz, ben ona cesaret etmiyorum. El kanaatu malun la yenfet. Kanaat, verilenlerle yetinip kanaat etmek tükenmeyen bir sermayedir. Hem ki bunu yerleştirdiniz kalbinize, iki kaşınızın ortasına koydunuz, siz kanaatkarsınız. Yani birisi elinizdeki ekmeği aldı, kalana kanaat ettiniz, öyle mi? Ah, ben böyle bir anlam bilmemiştim. Meğer senin reddederken kanaata karşı gelirken böyle anlamları vardı senin dünyanda. Tabii. Yani çalıştın, çabaladın, uğraştın, didindin, ücretini alacaktın, öteki hayır vermiyorum dedi. Öyle mi? İyi bildiniz efendim, isabet buyurdunuz dediniz. Ben onu bilmiyorum öylesini. Bu kanaat değil benim anladığım. Hatta daha enteresanı söyleyeyim. Hani canınızdı, her şeyinizdi, hayatınızdı, varlığınızın direğiydi, babanızdı, malı mülkü vardı, katları yatları vardı, vefat etmişti, kızlar ve oğlanlar bırakmıştı geriye, ama onlardan biri biraz daha ceberut çıkmıştı ve malları toptan derdest etti ve sizin elinizden alıverdi ve siz, olsun ben kanaatkar bir adamım, babamdan bana intikal edecek mirası almasam da olur dediniz. Hakkınız yok buna. Çalıştınız, ücret alacaktınız, bağışladınız, olabilir. Hibe etti birisi, bağışta bulundu, reddettiniz, geri verdiniz, olabilir. Ya da mesela biriyle ticaret yapmıştınız, kâr edecektiniz, almazsınız, olabilir. Ama birisi bir başka biçimde size aittir diye bir mal sunmaya çalıştı. Yani size ait olduğunu iddia etti, reddedebilirsiniz. Ama Allahu Teala mirastan dolayı kulum, onu imtihan ettiğin malların şu kadar bölümü, şu kadar da şu kadarı sana aittir. Bunu sen mülkiyetine geçir ki seni artık onunla imtihan edeceğim dedi mi, senin olduktan sonra istediğine verebilirsin. Senin olmadan vermeye ne yetkin var zaten? Öyleyse kanaat denilince Allah'ın sana ayırdığının senin imtihanın için yeterli olduğunu kabul etmek demektir kanaat. Değilse senin olanı başkası elinden almış, sen miskin kedi gibi, olsun bana ne yapayım diyeceksin. Olmaz öyle şey. Yani Kur'an-ı Kerim'de anlatılan, sünnette anlatılan bir hayat programı için Allah sana tahsisatını ayırdı ya, sen onları alacaksın, onlar senin olacak ve bileceksin ki Allah beni böyle imtihan ediyorsa, üç kuruşla ben demek ki 3 kuruşla Müslüman olabilirim ama 13 kuruşla imtihan ediyor Allah. Ha ben demek ki 13 kuruşluk imtihana tabi tutulmuşum diyeceksin. Evin olursa evinle, atın olursa atınla, malın olursa malınla, çok olursa çok, az olursa azla imtihan olduğunu bileceksin. Bazen zekat verme konumunda imtihan, tasadduk etme makamında imtihan, bazen de sadaka almak veya zekat almak makamında imtihan olduğunu bileceksin. Buna kanaat diyeceksin. O zaman bu gerçekten bitip tükenmek bilmez bir sermaye olacak senin için. Çünkü ana rahminde sana ruh üflenirken senin rızkın belirlenmişti zaten. Sen ona boyun eğeceksin. Ve sabara aleyhi diyordu hadisin birinde de. Yani rızkının yeterince olduğunu bilecek bir Müslüman ve ona da dayanıp direnecek. Evet ben bununla kul olabilirim diyecekti. Bu kadar mal istemiyorum ya Rabbi, bu kadar çok bana aman istemiyorum demeyeceği gibi, bu kadar az da imtihan etmeyecektim, ben bununla nasıl kul olurum da demeyecekti. Kanaatkar olacak. Okuyoruz bir defa daha. El-kanaatu malun la yenfet, verilenlerle yetinip kanaat etmek tükenmeyen bir sermayedir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.